Ayrım 12.
Kulakları zehirin kendisiymişçesine ısıran bir nefret haykırışıyla topuzunu indirdi. Kızın kalkanı bin parçaya bölündü, kolu da kırılmıştı. Tökezlenip dizleri üzerine düştü. Kara süvari üzerine bir bulut gibi eğildi, gözleri pırıldıyordu. Topuzunu öldürmek için kaldırdı. Fakat aniden o da can acısından bağırarak ileriye doğru tökezledi. Darbesi boşa gitti ve yere savruldu. Merry'nin kılıcı onu arkadan vurmuştu. Kara pelerinini yırtıp zırhlı yeleğinin altına girerek o koca dizinin arkasındaki kirişi parçalamıştı. ''Eowyn, Eowyn!'' diye bağırdı Merry. Kız sendeleyerek bütün çabasıyla ve son gücüyle kılıcını taç ile pelerin arasına indirdi. O koca omuzlar önünde eğilmişken. Kılıç kıvılcımlar saçarak paramparça oldu. Taç bir takırtıyla yuvarlandı gitti. Eowyn öne düşmanının üzerine devrildi. Ama o da ne? Pelerin ve zırhlı yelek boştu. Artık biçimsizce yırtılmış ve atılmış bir halde uzanıyordu yerde. Derken tüyler ürpertici bir çığlık yükseldi. Tiz bir uluma sesi halinde azalarak rüzgarla birlikte geçip gitti. Ölüp giden bedensiz ince ses yutulup yok oldu ve bu dünyanın o çağında bir daha da hiç duyulmadı. Oracıkta ölenlerin ortasında duruyordu Hobbit Meriadoc, gün ışığındaki bir baykuş gibi gözlerini kırpıştıra kırpıştıra. Çünkü gözyaşları kör etmişti onu. Buğular arasından orada uzanmış, hiç kıpırdamadan yatmakta olan Eowyn'in zarif saçlarına baktı. Sonra zaferinin tam ortasında düşmüş olan kralın yüzüne de baktı. Çünkü kar yele can çekişirken yuvarlanarak kralın üzerinden kalkmıştı ama yine de sahibinin felaketine neden olmuştu. Bunun üzerine Merry eğilerek öpmek için kralın elini kaldırdı ve o da ne? Theoden gözlerini açtı, gözleri berraktı ve zorlanarak da olsa sakin bir sesle konuştu. ''Efendi, elveda Holbitla'' dedi. ''Bedenim kırıldı, atalarıma gidiyorum ve artık onların o kudretli topluluklarında bile utanmayacağım. Kara yılanı düşürdüm. Ümitsiz bir sabah, mutlu bir gün ve altın bir gün batımı.'' Merry konuşamadı, yine gözyaşlarına boğulmuştu. ''Affet beni beyim'' dedi sonunda. ''Emirlerine uymadıysam ve seninle ayrılırken ağlamaktan başka bir hizmet sunamadıysam sana.'' Yaşlı kral gülümsedi. ''Üzülme, affedildin. Yürekli kişilere dizgin vurulamaz. Artık kutlu bir yaşamın olsun. Ağzında piponla huzur içinde otururken beni hatırla. Artık seninle tek evde oturamayacağım söz vermiş olduğum gibi veya senin ot bilimini dinleyemeyeceğim.'' Gözlerini kapattı. Merry onun yanında boynunu eğerek selama durdu. Sonra kral yeniden konuştu. ''Eomer nerede? Çünkü gözlerim kararıyor. Gitmeden önce onu görmek isterim. Benden sonra kral o olmalı. Sonra Eowyn'e de haber yollamak istiyorum. O benim ondan ayrılmamı istememişti. Artık onu göremeyeceğim. Benim için kızımdan da üstündü.'' ''Beyim, beyim!'' diye başladı Merry kekeleyerek. O, fakat tam o anda büyük bir gürültü koptu. Etraflarında borular, borazanlar ötüp duruyordu. Merry etrafına bakındı, savaşı ve yanındaki bütün dünyayı unutmuştu. Aslında kısacık bir süre önce olduğu halde kralın düştüğü yere atını süreli saatler geçmiş gibi geliyordu ona. Fakat şimdi çok yakında başlayacak büyük bir çarpışmanın tam ortasında yakalanma tehlikesi içinde olduklarını gördü. Düşmanın yeni güçleri nehirdeki yoldan büyük bir hızla ilerliyor, surların altından da Morgul alayları geliyordu. Güney yönünden önde atlılar, arkada piyadeler, har atlılar geliyor, bunların arkasında da üzerlerinde savaş kuleleriyle Mumakların koca sırtları yükseliyordu. Fakat kuzeyden Eomer'in ak sorgucu tekrar bir aya getirip kumanda ettiği koca Rohirrim cephesinin başını çekiyordu. Şehirdeki bütün insan gücü dışarı çıkmıştı. Dol Amroth'un gümüş kuğusu öncüler tarafından taşınıyor ve düşmanı cümle kapısından sürüyordu. Bir an için şu düşünce Merry'nin aklından süzülüp geçti. Gandalf nerede? Burada değil mi? Kralı ve Eowyn'i kurtaramaz mıydı? Fakat tam o sırada Eomer aceleyle sürdü atını. Yanında hanedandan hayatta kalan silahşörler de vardı ve artık atlarına hakim olabiliyorlardı. Kötü hayvanın orada yatan leşine hayretle baka kaldılar. Küheylanları yakınına gitmiyordu. Fakat Eomer eğerinden atladı, kralın yanına gelip sessizce durduğunda üzerine bir keder ve yeis çökmüştü. Sonra silahşörlerden biri kralın sancağını orada ölmüş yatan Bayraktar Gutlaf'ın elinden alarak havaya kaldırdı. Theoden gözlerini yavaş yavaş açtı, sancağı görerek onun Eomer'e verilmesi gerektiğini anlattı işaretle. ''Selam sana yurdun kralı'' dedi. ''Şimdi zafere sür atını, Eowyn'e benim için veda et.'' Ve böylece öldü. Eowyn'in yanında yatmakta olduğunu bilmeden. Yakında olanlar ağlamaya başladılar şöyle haykırarak. ''Theoden kral, Theoden kral.'' Fakat Ehomer onlara şöyle dedi. Yas tutmayın çok, kudretliydi ölen. Şanına yakışır oldu sonu, höyü yükseldiğinde. Ağlayacak kadınlar ardından. Şimdi cenk çağırıyor bizi. Yine de kendisi de ağlıyordu konuşurken. Silahşörleri burada kalsın dedi ve çatışma üzerinden geçmesin diye bedenini şanıyla alandan taşısınlar. Evet, burada yatan kralın diğer adamlarını da. Katledilmiş olanlara baktı isimlerini bir bir sayarak. Sonra aniden kız kardeşi Eowyn'i gördü yattığı yerde, onu tanıdı. Bir an için tam haykıracakken bir ok ile kalbi parçalanan bir adam gibi durdu. Sonra yüzü ölü gibi bembeyaz kesildi. İçinde soğuk bir hiddet yükseldi, öyle ki bir süre istese de konuşamadı. Üzerine cin çarpmış gibi bir hal geldi. Eowyn, Eowyn diye bağırdı en sonunda. Eowyn, nasıl vardın buraya? Bu ne biçim bir delilik, ne biçim bir şeytanlık? Ölüm, ölüm, ölüm, ölüm alsın hepimizi. Sonra kimseye danışmadan şehirden gelen adamların yaklaşmasını beklemeden düşmanlarının koca ordusunu ön cephesine dosdoğru mahmuzladı atını ve saldırının başlaması için yüksek sesle haykırdı. Savaş alanının üzerinde berrak sesi gümbürdetti çağrısını. Ölüm, sürün, sürün atlarınızı yıkıma ve dünyanın sonuna. Bununla birlikte ordu harekete geçti fakat Rohirrim artık şarkı söylemiyordu. Tek bir sesle, olanca güçleriyle, korkunç bir biçimde ölüm diye haykırıyorlardı. Savaş büyük bir akıntı gibi hız kazanarak göçmüş krallarının etrafından toparlanıp geçti ve güneye doğru gürledi. Ve Hobbit Meriadoc hala orada durmuş, gözyaşları arasında gözlerini kırpıştırıyordu. Kimse onunla konuşmamıştı, aslında ona kulak asan yok gibiydi. Gözyaşlarını aceleyle silerek Eowyn'in ona vermiş olduğu yeşil kalkanı almak için eğildi. Kalkanı arkasına astı, sonra elinden düşen kılıcına bakındı. Çünkü darbesini indirirken kolu uyuşmuştu ve artık sadece sol elini kullanabiliyordu. Ama o da ne? Silahı orada duruyordu da keskin kısmı ateşe süzülmüş kuru bir dal gibi tütüyordu. O bakarken kılıç büzüştü büzüştü ve yok oldu. Böylece yok olup gitti höyük yaylalarının kılıcı, Batı ellilerin eseri. Ama kılıcın kaderini Dunedain henüz gençken ve düşmanlarının en belli başlı korkuları Angmar diyarı ile bu diyarın büyücü kralı olduğu zamanlarda, Kuzey Krallığında uzun süre önce yavaş yavaş yapmış olan kişi bileydi mutlu olurdu. Başka hiçbir kılıç isterse çok daha kudretli eller tarafından kullanılmış olsun, o düşmanda böyle acı bir yara açamaz, ölümsüz etini yaramaz, onun iradesinin görünmeyen gücünü dokuyan büyüyü bozamazdı. Adamlar kralı kaldırmışlardı artık. Mızrak sopalarının arasına pelerinlerini sererek onu şehire doğru taşıyacak bir sedye yaptılar idareten. Diğerleri de Eowyn'i kibarca kaldırdı ve onu da kralın ardından taşıdı. Fakat kralın hanedanına mensup adamları henüz savaş alanından getiremiyorlardı. Çünkü kralın silahşörlerinin yedisi düşmüştü orada. Başları Deorwin de aralarındaydı. Böylece onları düşmanlarından ve o kötü hayvandan ayrı bir yere uzatıp etraflarına mızraklar yerleştirdiler. Daha sonra her şey olup bittikten sonra geri dönerek orada bir ateş yakıp hayvanın leşini yaktılar. Fakat Karyele için bir mezar kazarak mezara üzerinde Gondor ve yurt dillerinde şu yazıların kazılmış olduğu bir taş diktiler. Sadık bir hizmetkardı ama efendisinin felaketi oldu yine de. Tez ayağın tayı hızlı Karyele. Uzun ve yeşil bitti Karyele'nin mezarı üzerindeki otlar. Ama o hayvanın yakıldığı yerdeki toprak hep kara ve çıplak kaldı. Artık yavaş yavaş ve hüzünle yürüyordu Merry taşıyıcıların yanında. Çatışmaya kulak asmıyordu. Yorgundu, acı içindeydi ve elleri, kolları, bacakları sanki üşüyormuş gibi tir tir titriyordu. Denizden büyük bir yağmur geldi. Sanki her şey Theoden ve Eowyn için ağlıyor, şehirdeki yangını gri gözyaşlarıyla söndürüyordu. Derken puslar arasından Gondorluların öncülerinin gelmekte olduğunu gördü. Dol Amroth prensi İmrahi sürdü atını ve onların önünde dizginlerini çekti. ''Yükünüz nedir Rohan'ın insanları?'' diye bağırdı. Theoden kral diye cevap verdiler. Öldü. Fakat Eomer kral yönetiyor artık cengi. Ak sorgucu rüzgarda dalgalanan o. Bunun üzerine prens atından inerek krala ve kralın büyük saldırısına hürmeten tabutunun yanında diz çöküp ağladı. Sonra ayağa kalkarak Eowyn'e baktı ve şaşkınlıklar içinde kaldı. Burada bir kadın var galiba dedi. İhtiyacımız karşısında Rohirrim kadınları da mı savaşa geldi? Hayır, bir teki sadece diye cevap verdiler. Hanım Eowyn'dir o, Eomer'in kız kardeşi. Bu saate kadar onun geldiğinden haberimiz yoktu. Şimdi kahroluyoruz bu yüzden. Sonra prens yüzü solgun ve soğuk olsa da onun güzelliğini görerek daha yakından bakmak için eğilirken kızın eline değdi. Rohanlar diye bağırdı. Aranızda hiç hekim yok mu? Ölümcül bir yarayla yaralanmış olabilir ama kanımca hala yaşıyor. Kolundaki parlatılmış kol zırhını kızın soğuk dudaklarına götürdü. Zırhın üzerinde ancak görülebilen minik bir buğu oluşmuştu. Artık aceleye ihtiyaç var dedi ve birini hemen şehire geri yolladı yardım getirmesi için. Kendisi ise ölmüş olana eğilerek veda etti ve atına atlayarak savaşa gitti. Artık çatışma Pelennor tarlalarında bütün şiddetiyle artmaya başlamıştı. Silahların gürültüsü arşa varıyordu, adamların haykırışları ve atların kişnemeleriyle. Borular öttürülüyor, borazanlardan kulakları tırmalayan sesler çıkıyor, mumaklar savaşa sürülürken böğürüyorlardı. Şehrin güney surları altında Gondor'un piyadeleri hala burada büyük bir güç haline toplanmış bulunan Morgul alaylarıyla karşılaşmışlardı. Fakat süvariler doğuya Eomer'in imdadına gittiler. Anahtarlar muhafızı Losarnak Bey'i Uzun Hurin, yeşil tepelerden Hirluin ve etrafında silahşörleriyle Zarif Prens İmrahil. Rohim onların yardımına çok çabuk gelemedi. Çünkü şans Eomer'e karşı dönmüş, hiddeti kendisine zarar vermişti. Saldırısındaki o büyük hiddet düşmanlarının ön safını hemen hemen tamamen alaşağı etmiş ve süvarilerin üçgen şeklinde ilerleyen büyük kümesi Güneylilerin saflarından geçerek atlılarını mağlup etmiş, piyadelerini mahvetmişti. Fakat Mumakların gittiği yere atlar gitmiyor, ürküyor, yoldan sapıyorlardı. Büyük canavarlarla dövüşülmemişti, onlar savunma kuleleri gibi duruyor. Haradrim onların etrafında toplanıyordu. Ve eğer Rohirrim saldırırken Haradrim'den üç kere daha az sayıda idiyse bile kısa bir süre sonra durumları daha da kötü oldu. Çünkü artık Osgiliath'tan savaş alanına yeni güçler akmaya başlamıştı. Bunlar buraya şehri ve Gondor'u yağmalamak için toplanmış ve komutanlarının emrini bekliyorlardı. Komutanları artık yok edilmişti. Fakat Morgul'un vekili Gotmong onları bu karışıklığın içine atmıştı. Baltalarıyla Doğulular, Kandın Variyagları, Allar içinde Güneyliler, uzak Harad'dan beyaz gözlü, kırmızı dilli, yarı deve benzeyen kara renkli adamlar. Kimisi şimdi Rohirrim'in ardından aceleyle gidiyor, diğerleri Gondor'un güçlerini durdurmak ve Rohan'a katılmalarına mani olmak için batı tarafını tutuyorlardı. Gün böyle başlayıp Gondor'un aleyhine dönmüş, ümitleri azalırken ve öğlen zamanlarında artık büyük bir rüzgar eser, yağmur kuzeye koşar ve güneş parlarken şehirden yeni bir haykırış işitildi. O berrak havada surlardaki gözcüler dehşet veren yeni bir görüntüye tanık oldular ve son umutları da kendilerini terk etti. Çünkü Anduin Harlond'daki kıvrımından öyle akıyordu ki şehirden bakan adamlar birkaç fersah boyunca nehri uzunlamasına görebiliyorlardı. Gözleri keskin olan biri gelen herhangi bir gemiyi yaklaşırken görebilirdi. Ve o yöne bakarak dehşetle bağırıyorlardı. Pırıl pırıl akarsu üzerinde kapkara bir filonun rüzgarla geldiğini görmüşlerdi. Kadırgalar ve bir sürü kürekli ağır gemi ve meltemde bel büken kara yelkenler. Umbar korsanları diye bağırıştı adamlar. Umbar korsanları, bakın Umbar korsanları geliyor. Demek ki Belfalas düşmüş, Etir'de, Lebenin'de gitti. Korsanlar üzerimize geldi, bu kör tarihin son darbesi. Şehirde kumanda edecek kimse kalmadığı için kimisi gelişi güzel çanlara koşarak alarm verdi, kimisi askerlerin geri çekilmesi için borazanları üfledi. Surlara geri gelin diye bağırdılar, surlara geri gelin, her yer basılmadan geri gelin. Fakat gemilere hız kazandıran rüzgar onların bütün feryatlarını uzağa taşıdı. Gerçi Rohirrim'in ne haberlere ne de alarma ihtiyacı vardı. Hepsi kendiliklerinden kara yelkenleri gayet iyi görebiliyorlardı. Çünkü Eomer artık Harlond'dan ancak bir mil kadar uzaktaydı ve arkasından yeni düşmanlar kaynaşarak gelip onların prensle bağlantısını keserken karşılaştığı ilk düşmanın büyük baskısı onunla liman arasında kalmıştı. Şimdi nehire bakıyordu. İçindeki bütün ümit öldü ve biraz önce kutsadığı rüzgara şimdi lanet etmeye başladı. Fakat Mordor'un orduları yüreklenmişlerdi. Yeni bir heves ve taşkınlıkla dolarak bağıra çağıra saldırıya geçtiler. Eomer'in ruhu sertleşmiş ve aklı bir kez daha açılmıştı. O tarafa gelebilecek bütün adamları sancağı altında toplayabilmek için boruları çaldırdı. Çünkü en azından büyük bir duvar oluşturmayı düşünüyordu. Dayanabildiği kadar burada kalıp düşünceye kadar yerde savaşmayı, batıda son yurt kralını hatırlayacak hiçbir adam kalmayacağı halde Pelennor kırlarında şarkılara geçecek işler başarmayı düşünüyordu. Böylece yeşil tepeciye sürerek atını buraya sancağını dikti ve ak atlı sancak rüzgarda çırpınmaya başladı. Kuşkudan karanlıktan çıkıp günün doğuşuna, kılıcımı çekip geldim güneşte şarkı söyleyerek, umudun bittiği kalplerin kırıldığı yere sürdüm atımı, gazaba yıkıma ve kızıl bir gruba vardım şimdi. Bu mısraları okudu ama yine de bunları söylerken güldü. Çünkü bir kez daha savaşın arzusunu duyuyordu içinde. Henüz yaralanmamıştı, gençti ve kraldı. Düşmüş bir halkın kralı. Ama daha ümitsizliğine gülmesi sona ermeden bir kez daha kara gemilere baktı ve onlara meydan okuyarak kılıcını kaldırdı. Sonra bir hayrettir aldı Eomer'i. Büyük de bir coşku. Kılıcını güneşe doğru fırlattı ve tekrar yakalarken şarkılar söyledi. Bütün gözler onun bakışını izledi ve o da ne? En öndeki gemide büyük bir bayrak açıldı. Gemi Harlon'da doğru dönerken rüzgar bu bayrağı gözler önüne serdi. Ak ağaç çiçek açmıştı bayrakta. Gondor için. Fakat etrafında 7 yıldız vardı ve üzerinde bir taç. Yani Ellendil'in sayısız yıldır hiçbir hükümdarın kullanmadığı nişanı. Ve yıldızlar güneş ışığında alev alevdi. Çünkü Elrond'un kızı Arwen tarafından değerli taşlarla işlenmişti. Taş da sabah ışığında parlak görünüyordu. Çünkü mitril ve altından yapılmıştı. Böyle varmıştı Isildur'un varisi Arathorn oğlu Aragorn ölülerin yolundan Gondor krallığına. Denizden gelen yelle taşınarak. Rohirrim'in cümbüşü bir kahkaha seli ve kılıçların şimşeği. Şehirin neşesi ve şaşkınlığı ise borazanların müziği ve çanların sesi olmuştu. Fakat Mordor'un ordularını bir delilik sarmıştı ve kendi gemilerinin düşmanlarıyla dolu olması onlara bir çeşit büyü gibi gelmişti. Kaderin gelgitlerinin kendi aleyhlerine döndüğünü ve sonlarının yakın olduğunu anlayınca üzerlerine kara bir korku düştü. Doğuya sürdüler atlarını Dol Amroth'un silahşörleri, önlerinde düşmanı sürerek, dev adamları, varyakları ve güneş ışığından nefret eden orkları. Güneye ilerledi Eomer, adamlar onun gözü önünde kaçıştılar ve örs ile çekiç arasına kısıldılar. Çünkü artık adamlar gemilerden Harlond iskelelerine atlıyorlar ve kuzeye doğru bir yıldırım gibi esiyorlardı. Legolas ve elinde baltası ile Gimli de geldi ve Lebenin, Lamedon ve Güney Tımarlarından Bahadır halkını yöneten sancağıyla Halbarat ve Elladan, alnında yıldızlarıyla Elrohir ve Kuzey'in kolcuları, ağır elli Dunedain. Fakat hepsinin önünden yeni tutuşturulmuş bir ateş gibi parlayan Batani'nin alevi Anduril, yani en az eskisi kadar ölümcül dövülmüş Narsil ile Aragorn gidiyordu ve alnında Elendil'in yıldızı vardı. Ve böylece sonunda Eomer ile Aragorn savaşın ortasında buluştular. Kılıçlarına yaslanarak birbirlerine baktılar, memnundular. Aramızda Mordor'un bütün orduları olduğu halde böyle buluştuk işte yine dedi Aragorn. Borukent'te de böyle söylememiş miydim? Öyle konuşmuştun dedi Eomer, fakat umut insanları genellikle kandırır ve o zamanlar ben senin uzağa gören bir kişi olduğunu bilmiyordum. Yine de beklenmedik anda gelen bir yardım iki kere kutlu olsun. Dostların karşılaşması daha önce hiç böyle neşe dolu olmamıştır. Ve birbirlerinin ellerini kavradılar. Daha iyi bir zamanda da olamazdı dedi Eomer. Çok da erken gelmedin arkadaşım. Çok kayıp ve üzüntüler geldi başımıza. O halde haydi bunların öcünü alalım bu konuda konuşmadan önce dedi Aragorn ve birlikte savaşa sürdüler atlarını. Hala önlerinde zorlu bir dövüş ve uzun bir uğraş vardı. Çünkü Güneyliler hem cesur hem de sağlam insanlardı ve çaresizlikleri içinde hiddetliydiler de. Doğulular da güçlü, savaşta pişmiş, aman dilemeyen insanlardı. O yüzden kah burada kah orada yanmış bir müştemilat veya ambarın yanında, bir tepecikte veya toprak yığını üzerinde, surların altında veya alanda hala bir araya toplanmaya devam ettiler. Saldırdılar ve gün geçip gidinceye kadar dövüştüler. Sonra sonunda güneş Minduli'nin ardından battı ve bütün gökyüzünü büyük bir yangınla doldurdu. Böylece tepeler ve dağlar kanla boyanmış gibi oldu. Nehirden ateş akıyordu ve gece çökerken Pelennor otları al al uzanıyordu. Ve tam o saatte Gondor meydan savaşı bitmişti. Ranmas'ın çemberi içinde canlı tek bir düşman kalmamıştı. Ölümüne veya nehirin kızıl köpüğünde boğulmak için kaçanlar hariç hepsi kılıçtan geçmişti. Çok azı doğuya doğru Morgul veya Mordor'a gidebilmişti. Haradrim ülkesine ise uzaktan bir masal ulaşmıştı sadece. Gondor'un hiddetinin ve dehşetinin bir söylentisi. Aragorn, Eomer ve İmrahil şehir cümle kapısına doğru sürdüler atlarını. Artık yorgunluktan ne sevinecek ne de üzülecek durumdaydılar. Bu üçü hiç yara almamıştı çünkü böyleydi onların yazgıları ve bileklerinin gücüyle hüneri. Gerçekten de çok az kişi onlara dayanabilmiş veya hiddetleri sırasında yüzlerine bakabilmişti. Fakat diğerlerinin çoğu yaralanmış, sakatlanmış veya savaş alanında ölmüştü. Baltalar atından inmiş tek başına dövüşen Forlong'u biçmişti. Okçularını canavarların gözlerini vurmaları için yönetirken Mumaklara saldırınca hem Mortontlu Duel'in hem de kardeşi çiğnenerek ölmüşlerdi. Ne Zarif Hirluin dönebilmişti Pinnat geline, ne Grimbold Grimsley'de, ne de bükülmez bilekli Halbrand kuzey topraklarına. Ünü olmayan, isimsiz az insan göçmedi. İster komutan olsun ister er. Çünkü bu çok büyük bir savaştı ve bu savaşta bütün olup bitenleri anlatan hiçbir öykü yazılmamıştır daha. Sonradan çok zaman sonra Rohan'da bir destancı Mundburg öyküklerinden söz etti türküsünde. Tepelerde çınlayan boruları duyduk. Güney krallığında parlıyordu kılıçlar. Küheylanlar sabah rüzgarı gibi daldı Stoningland'a cenk oldu. Orada düştü başkomutan Theoden. Kudretli Tengeloğlu dönmedi bir daha. Altın saraylarına ve kuzey kırlarındaki yeşil otlaklara. Harding ve Gutlaf, Danhir ve Deorwin yiğit Grimbold, Herefare ve Herebrund, Foron ve Farstred dövüşüp düştüler orada o uzak ülkede. Mundburg öyküklerine altında küfler içinde yatıyorlar şimdi yoldaşları Gondor beyleriyle. Ne zarif Hirluin dönebildi deniz kıyısındaki tepelere, ne de yaşlı Forlong döndü zaferle Arnak'a. Ülkesinin çeşitli vadilerine Derufin ve Duil'in, uzun boylu okçular dönemediler karasulara, dağların gölgesindeki Mortont göllerine. Beyler ve erler kabul ettiler sabah vakti ve gün sonunda ölümü. Uzun zamandır uyurlar şimdi, ulu nehir kıyısında, Gondor'un çimenleri altında. Şimdi gözyaşları gibi parlayan gümüş gibi akan su o gün kıpkızıl gürlüyordu. Gün batımıyla alevlenmişti kana boyalı köpükler. İşaret kuleleri gibi yanıyordu dağlar akşam vakti. Rammas Ekkor'a da al al düşüyordu çığ. Bölüm 7. Denethor'u yakmak için çatılan odunlar. Cümle kapısındaki kara gölge çekildikten sonra bile Gandalf kıpırdamadan durdu. Fakat Pippin sanki üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi ayağa kalktı, boruları dinleyerek ayakta durdu ve kalbinin mutluluktan infilak edebileceğini hissetti. Bir daha hiçbir zaman uzaktan gelen bir boru sesini gözleri yaşarmadan dinleyemedi. Fakat o anda birden görevi geldi aklına ve ileri doğru koşturdu. Aynı anda Gandalf kıpırdadı ve gölge yeleğe konuştu. Tam cümle kapısından geçip gitmek üzereydi. ''Gandalf, Gandalf!'' diye bağırdı Pippin gölgeyle durdu. ''Burada ne arıyorsun?'' dedi Gandalf. ''Siyah ve gümüş giyenlerin efendileri izin vermedikçe hisardan ayrılmamaları şehrin bir kuralı değil mi?'' ''İzin verdi'' dedi Pippin. ''Beni salıverdi. Ama ben korkuyorum. Orada çok korkunç bir şey olabilir. Hükümdar aklını kaybetti diye düşünüyorum. Korkarım hem kendini hem de Faramir'i öldürecek. Bir şeyler yapamaz mısın?'' Gandalf açılan kapıdan baktı. Daha şimdiden savaş alanında artmaya başlayan çatışma seslerini duyabiliyordu. Yumruklarını sıktı, gitmem lazım dedi. Kara süvari ortalarda hala bize zarar verebilir, hiç vaktim yok. Ama Faramir diye bağırdı Pippin. O ölmedi, onu canlı canlı yakacaklar eğer biri onları durdurmazsa. Canlı canlı mı yakacaklar dedi Gandalf. Neymiş bu hikaye böyle, çabuk çabuk anlat.